Lümbuz'a hoş geldiniz. Bugün masamızda Mustafa Başar'ın oldukça düşündürücü bir yazısı var. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu.
Evet, başlığı bile kışkırtıcı değil mi?
Kesinlikle. Başar bu yazıda kendi hayatından, hani kişisel deneyimlerinden yola çıkıyor. Ama çok daha geniş bir alana açılıyor. Yani cinsiyet eşitliği, kadınların tarihteki yeri, günümüzdeki durumu bayağı önemli sorular soruyor, çarpıcı örnekler veriyor.
Hı hı.
Bizim de bu sohbetteki amacımız Başar'ın altını çizdiği o kritik noktaları, belki gözden kaçan tarihsel detayları ve evet günümüzdeki bazı can sıkıcı gerçekleri sizin için biraz damıtmak, üzerine birlikte düşünelim istiyoruz.
Güzel bir çerçeve.
Yazının girişi de ilginç, çok samimi başlıyor sanki. Başar diyor ki, 4 erkek evladım var, hiç kızım olmadı.
Evet, o kısmı okurken ben de etkilendim.
Ama bunu böyle bir övünç meselesi gibi değil de içinde bir ukde, bir burukluk olarak anlatıyor.
Tam olarak.
Hani diyor, daha önceki yazılarımda kadını adaletle, özgürlükle, vatanla falan özdeşleştirdim. Ama kendi ailemde bu denge yok. Keşke daha dengeli bir yapımız olsaydı diyor. Bu başlangıç ilginç geldi bana.
Bence de ilginç ve çok da etkili bir başlangıç aslında. Çünkü bu kişisel ton var ya, yazıyı böyle soyut bir toplumsal analiz olmaktan çıkarıp hemen daha yaşayan, daha nefes alan bir mesele haline getiriyor.
Evet, evet.
Başar buradan da çok önemli bir noktaya geliyor aslında. Diyor ki, eğer erkek çocuklar kız kardeşleriyle, ablalarıyla birlikte büyürse, bu durum onların eşitlikçi düşünceyi çok daha erken, hani doğal bir şekilde içselleştirmesine yardımcı olabilir.
Mantıklı. Kendi ailesinden de örnek veriyor sanırım.
Aynen. Kendi anne babasından gördüğü o eşitlikçi tavrın kendi üzerindeki etkisini vurguluyor ve şimdi de eşiyle birlikte oğullarını bu anlayışla yetiştirmeye çalıştıklarını anlatıyor. Hatta şey diyor, çocuklar annelerinin pek çok konuda babalarından daha yetkin olduğunu küçük yaşta fark ettiler bile diyor. Bu da manidar bence.
Kesinlikle. Yani o aile içindeki küçük dinamiklerin aslında toplumun genelindeki cinsiyet algılarını nasıl şekillendirebileceğine dair somut bir örnek sunuyor.
Tam da öyle. Bireysel deneyim ve toplumsal yapı arasındaki bağ yani.
Sonra da bu kişisel alandan çıkıp daha tarihsel bir zemine geçiyor. Oğluyla Hacivat Karagöz neden öldürüldü filmini izlerken yaşadığı bir anıyı paylaşıyor.
Evet, o bacılar meselesi.
Aynen. Filmde Osmanlı döneminde kadın savaşçılar olarak gösterilen bacıları gören oğlu soruyor. Baba, Osmanlılarda kadın savaşçılar var mıydı? Başar evet diyor. Ama sonra çocuk ikinci soruyu soruyor.
İşte can alıcı soru o zaten.
Peki ne oldu onlara? Neredeler şimdi? Başar bu soruya cevap veremediğini söylüyor. Bu soru gerçekten insanın içine işliyor yani.
Tam da öyle. Bu kadar basit görünen ama aslında çok derin bir soru bu. Ve yazının ana damarlarından birini oluşturuyor. Kadınların tarihteki rollerinin nasıl adeta sistematik bir şekilde görünmez kılındığı, unutturulduğu meselesi.
Unutturulma diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Başar da buradan yola çıkarak okuyucuyu, yani bizi, sizi, Anadolu Kadınlar Birliği olarak da bilinen Bağcıyanu Rum'u araştırmaya çağırıyor. Kimdi bu kadınlar? Ne iş yaparlardı? Nasıl bir güçleri vardı? Ve en önemlisi, Başar'ın oğlunun sorduğu gibi ne oldu onlara? Nasıl oldu da tarih sahnesinden bu kadar sessiz sedasız silinip gittiler?
Ve bu sadece bize özgü bir durumda değil anladığım kadarıyla.
Hayır hayır, kesinlikle değil. Başar'ın işaret ettiği gibi bu genel bir problem. Kadınların tarihteki gerçek yerinin, katkısının ne kadar eksik bilindiği, hatta bazen kasıtlı olarak çarpıtıldığı gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini hatırlatıyor bize.
Bu unutturulma meselesi gerçekten kilit nokta. Başar buradan sonra kadınların sadece figüran olmadığını, tarihin akışını değiştiren anlarda nasıl başrolde yer aldığını gösteren başka örneklere geçiyor. Mesela Fransız Devrimi.
Hı hı. Genelde erkek figürleri akla gelir değil mi devrim deyince?
Evet, ama Başar diyor ki 5 Ekim 1789'da binlerce Parisli kadın ekmek fiyatlarını protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü.
Bunu hatırlatıyor. Çok önemli bir olaydır o.
Bu yürüyüş Kral 16. Louis'i Paris'e dönmeye zorlamış ve bu da aslında devrimin fitilini ateşleyen, halka cesaret veren önemli bir dönüm noktası olmuş. Kadınların bu kolektif eylemi olmasa belki devrimin seyri bambaşka olacaktı diyor.
Kesinlikle katılıyorum. Bu tür dönüm noktalarında kadınların o itici gücü maalesef tarih kitaplarında ya böyle bir iki satırla geçiştirilir ya da hiç bahsedilmez. Başar, bir başka sarsıcı örnek olarak da Haiti devrimine dikkat çekiyor. Bu devrimin tarihteki tek başarılı büyük köle isyanı olduğunu belirtmesi de önemli.
Evet, bu detayı bilmiyordum ben.
Ve bu isyanda siyahi kadın kölelerin rolü çok büyük. Sadece cephe gerisinde falan değil, bildiğiniz silahlı direnişten tutun da istihbarat toplamaya kadar mücadelenin her alanında aktifler.
Sanite Belaer örneğini veriyor mesela. Çok etkileyici gerçekten. Fransızlara karşı savaşmış, orduda rütbe almış bir kadın komutan.
Evet, inanılmaz bir hikaye.
Esir düşüp idama mahkum edildiğinde bile eşiyle birlikte dimdik duruyor, gözlerini bağlatmayı reddediyor ve yaşasın özgürlük diye bağırarak ölüme gidiyor. Yani tüler ürpertici bir cesaret öyküsü.
İşte Başar da tam bunu sorguluyor aslında. Bu gibi figürler, bu gibi hikayeler neden daha fazla bilinmez, neden hep geri planda kalır?
Bu sorgulama savaş tarihine bakınca daha da netleşiyor sanırım. İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği örneği mesela.
Evet, orası da çok çarpıcı. Başar, Nazi Almanyası'nın yenilmesinde Sovyet kadınlarının oynadığı kritik role dikkat çekiyor. Naziler kendi ideolojileri gereği kadınları cepheden uzak tutarken, Sovyetler kadın erkek topyekün bir savaş yürütüyor.
Yani bütün potansiyeli kullanıyorlar.
Aynen öyle. Ve Başar'a göre bu topyekün katılım zaferdeki en önemli faktörlerden biri. Potansiyelin tamamını kullanmanın somut bir sonucu var yani ortada.
Hatta bu konuda iki inanılmaz örnek veriyor değil mi? Birincisi tamamı kadın pilotlardan oluşan 588. Gece Bombardıman Alayı, namı diğer Gece Cadıları.
Evet, Almanların taktığı isim o. Nachthexen.
Eski yavaş uçaklarla geceleri motorlarını susturup süzülerek hedefleri bombalıyorlar. Nazileri kabusu yaşatmışlar resmen.
Gerçekten öyle. Diğeri de keskin nişancı Ludmila Pavlyuchenko.
O da ayrı bir fenomen. Resmi kayıtlara göre 309 düşman askerini etkisiz hale getirmiş. Yani bu rakam onu tarihin en ölümcül keskin nişancılarından biri yapıyor. Akıl alır gibi değil.
İşte tam bu noktada Başar çok can alıcı bir karşılaştırma yapıyor. Diyor ki, Pavlyuchenko'nun bu inanılmaz başarısına rağmen popüler kültürde, özellikle Hollywood filmlerinde, genellikle aynı dönemde savaşmış erkek keskin nişancı Vasily Zaitsev'in hikayesi anlatılır.
Aa evet, Kapıdaki Düşman filmi vardı onunla ilgili.
Aynen. Başar hatta okuyucuya bir ödev veriyor. Gidin bakın bakalım Zaitsev kaç kişiyi, Pavlyuchenko kaç kişiyi etkisiz hale getirmiş. Aradaki farkı görün diyor. Ki Pavlyuchenko'nun sayısı daha fazla.
Bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten. Kadınların somut ölçülebilir başarılarının bile nasıl geri plana itilebildiğini gösteriyor. Erkek anlatısı nasıl daha baskın hale geliyor?
Acı ama gerçek bir örnek maalesef. Başar bu durumu sadece Sovyetlerle de sınırlamıyor. Vietnam Savaşı'ndaki kadın direnişçilerini ve tabii ki bizim Kurtuluş Savaşı'mızı da aynı çerçevede ele alıyor. Ana fikir hep aynı. İşgalci, emperyalist güçlere karşı kadınların ve erkeklerin omuz omuza verdiği mücadeleler zafere ulaşıyor. Potansiyelini tam kullanan toplumlar başarıyor yani.
Ve tabii milli mücadelemiz, Başar bu konuda da hepimizin bildiği, yüreğimize dokunan isimleri sıralıyor. Kara Fatma, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Tayyar Rahime.
Cephede savaşanlar.
Evet, istihbarat toplayan Hafız Selman İzbeli. Kendi müfrezesini kuran Çete Ayşe. Daha 12 yaşında babasıyla cepheye giden Nezahet Onbaşı, düşmana yol göstermeyip şehit edilen Kılavuz Hatice, liste uzayıp gidiyor.
Hepsi birer kahraman.
Başar sadece cephedekileri değil, o isimsiz kahramanları da hatırlatıyor. İnebolu'dan Ankara'ya, o istiklal yolunda kağanılarla karda kışta cephane taşıyan binlerce kadını.
Şerife Bacı mesela.
Evet, Şerife Bacı'nın o dondurucu soğukta cephaneyi korumak için kendi canından vazgeçmesi. Bu fedakarlığın en dokunaklı sembollerinden biri. Bir de Halide Edip adı var tabii.
Hem aydın kimliğiyle hem de cephedeki rolüyle.
Aynen. Hem kalemiyle milli bilinci uyandırıyor hem de cephede onbaşı rütbesiyle görev alıyor. Mücadelenin her alanında var.
Başar'ın tüm bu savaş askerlik örneklerini bu kadar detaylı vermesinin bir sebebi var tabii. Kendisi de açıklıyor bunu.
Nedir o sebep?
Diyor ki kadın erkek eşitsizliğinin en net, en somut şekilde gözlemlendiği alanlardan biri tam da askerlik kurumu.
İlginç bir tespit.
Günümüz dünyasına baktığımızda da kadınlara zorunlu askerlik hizmetini uygulayan sadece 4 ülke olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore, İsrail, Eritre ve Norveç.
Sadece 4 ülke mi?
Evet. Ve burada da ilginç bir ayrım yapıyor. İlk 3 ülkenin bunu daha çok insan kaynağı yetersizliği veya sürekli bir tehdit algısı gibi, hani biraz da zorunluluktan dolayı yaptığını söylüyor. Norveç ise farklı.
Evet, Norveç'in bu adımını gerçekten cinsiyet eşitliği prensibiyle attığını ifade ediyor. Yani eşitlik adına atılan bir adımın bile motivasyonu farklı olabiliyor. Bu bile başlı başına düşündürücü.
Kesinlikle.
Tarihten ve savaş meydanlarından günümüze, sivil haklar mücadelesine geldiğimizde ise Rosa Parks örneği. O da çok güçlü bir sembol.
Hem de nasıl?
Başar, 1950'ler Amerika'sındaki o utanç verici otobüs yasalarını anlatıyor. Düşünün, otobüslerde koltuklar ırka göre ayrılmış. Ön taraf beyazlara, arka taraf siyahlara. Ortada bir de renkliler için yazan değişken bir bölüm var.
Yani beyaz yolcuların yeri dolunca.
Aynen, beyazların yeri dolunca o orta bölümdeki siyahlar kalkıp yer vermek zorunda. Ya ayakta gidecekler ya da otobüsten inecekler. Aynı sırada bir beyazla bir siyahın oturması bile yasak. Bugün inanılır gibi değil yani.
İşte bu insanlık dışı uygulamaya karşı Rosa Parks 1 Aralık 1955'te o tarihi direnişi sergiliyor. Yorgun argın işten dönmüş, otobüste oturuyor. Şoför kalkıp yerini bir beyaza vermesini istiyor.
Ve o meşhur cevabı veriyor.
Kalkıp yerimi vermemem gerektiğine inanıyorum. Bu kadar net, bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir cümle. Tabii tutuklanıyor.
Ama bu tutuklama bir kıvılcım oluyor.
Hem de nasıl bir kıvılcım? Devasa bir yangına dönüşüyor. Başta Martin Luther King Jr. olmak üzere sivil haklar liderleri öncülük ediyor. Sadece siyahlar değil, onlara destek veren beyazlar da dahil 40 binden fazla insan tam 381 gün boyunca otobüslere binmiyor. İnanılmaz bir boykot.
381 gün, dile kolay.
Evet, bu barışçıl ama son derece kararlı direniş sonunda Yüksek Mahkeme'nin otobüslerdeki ırk ayrımcılığını anayasaya aykırı bulmasıyla sonuçlanıyor. Başar diyor ki, Parks'ın o anki bireysel cesareti olmasa kim bilir o ırkçı yasalar ne kadar daha devam ederdi.
Çok doğru ama hemen ardından da biraz can sıkıcı bir bilgi veriyor.
Maalesef. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporuna göre bugünkü hızla ilerlersek o özgürlükler ülkesi Amerika'da bile tam anlamıyla cinsiyet eşitliğine ulaşmak 200 yıl sürebilirmiş.
200 yıl mı?
Evet, 200 yıl. Başar da haklı olarak soruyor. Gerçekten insanlık olarak bu kadar bekleyecek lüksümüz var mı? Beklemeli miyiz?
İşte bu soru yazının en kritik noktalarından birine, günümüzdeki o aciliyete getiriyor bizi. Başar diyor ki, dünya zaten bir sürü sorunla boğuşuyor. İklim krizi, ekonomik zorluklar, salgınlar vesaire.
Hı hı.
Böyle bir dönemde toplumun tüm kesimlerinin potansiyeline, bilgisine, yeteneğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Eşitlik sadece böyle hoş bir temenni değil, artık somut bir gereklilik.
Kesinlikle. Kurumlarımızı, özellikle de ekonomiyi yöneten şirketleri bu eşitlikçi anlayışla yeniden yapılandırmamız lazım. Özellikle üst yönetimde kadınların temsilini arttırmak şart.
O meşhur hayat müşterektir sözünün içini doldurmak lazım diyor yani.
Aynen öyle. Tam bu noktada da Başar kendi çevresinden çok düşündürücü, hatta biraz da rahatsız edici bir anekdot paylaşıyor.
Evet, o arkadaş hikayesi.
Kızına aşırı düşkün, onu el üstünde tutan büyük bir şirketin sahibi olan bir arkadaşı varmış. Ama bu arkadaşı iş yerinde üst düzey yönetici pozisyonları için adayları değerlendirirken istisnasız hep erkekleri tercih ediyormuş.
Gerekçesi neymiş peki?
Gerekçesi o kadar tanıdık, o kadar sorunlu ki, ne yapayım? Erkeklerle daha rahat anlaşıyorum, onlara daha net talimat verebiliyorum. Kadınlara karşı o kadar otoriter olamam iş ortamında, sonra işime zarar verir.
Vahim bir gerekçe.
Başar da bunu saçma olarak niteliyor zaten. Ve bunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, özellikle Doğu toplumlarında yaygın bir zihniyet kalıbı olduğunu belirtiyor. Bu anekdot, hani o kişisel alandaki sevginin, şefkatin, kurumsal alandaki cinsiyetçi ön yargıları kırmaya nasıl yetmediğini çok net gösteriyor.
O cam tavan dediğimiz şeyin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor bir yandan da.
Aynen öyle. görünmez ama sağlam.
Bu sadece bir anekdot da değil maalesef. Başar bu durumu destekleyen güncel verileri de paylaşıyor. Mesela Deloitte'ın 2023 raporuna göre şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranı küresel ortalamada sadece %20 civarında.
%20? Çok düşük.
Equileap'in 2023 Cinsiyet Çeşitliliği Endeksine bakıyoruz. Dünyanın en büyük 100 emit şirketinde bile kadın çalışan oranı ancak %30'lara yaklaşıyor.
Gelişmiş ülkelerde de durum pek parlak değil anlaşılan.
Değil maalesef. Hatta dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Japonya'da bu oranın %10 gibi inanılmaz düşük bir seviyede kaldığını belirtiyor Başar. Yani arkadaşının tavrı münferit bir olay değil. Küresel bir sorunun yerel bir yansıması aslında. Rakamlar bunu yüzümüze vuruyor.
Dolayısıyla Başar'ın vardığı sonuç çok net ve kesin. Eğer Türkiye olarak potansiyelimizi tam anlamıyla gerçekleştirmek, daha ileri gitmek istiyorsak, en değerli kaynağımız olan insan kaynağımızı, yani kadınları ve erkekleri tam kapasiteyle eşit bir şekilde değerlendirmek zorundayız.
Başka yolu yok.
Başka yolu yok. 21. yüzyılda özellikle eğitimli, belirli yetki ve sorumluluklar taşıyan insanların hala bu kadar dar kalıplarla düşünmesini, kapsayıcı olmayan kararlar almasını, kendi aklının ve vicdanının almadığını söylüyor. Bu sadece bir kadın hakları meselesi değil, bu aynı zamanda bir ülkenin, bir toplumun kendi potansiyelini heba etmesi ya da etmemesi meselesi. Bir akıl ve mantık meselesi aslında.
Ve tüm bu analizlerin, örneklerin, verilerin sonunda Başar sözü kime bırakıyor? Hepimizin kalbinde özel bir yeri olan büyük usta merhum Neşet Ertaş'a.
Ah evet, o unutulmaz söz.
Kadınlar insandır, biz erkekler ise insanoğlu. Bu tek cümle sanki Başar'ın tüm yazısını, tüm argümanını o kendine has Anadolu irfanıyla özetliyor değil mi? Daha ne denebilir ki üzerine?
Gerçekten de öyle. Çok bilgece, çok derin bir söz.
Mustafa Başar'ın bu yazısı eşliğinde çıktığımız bu yolculukta eşitlik kavramını gerçekten geniş bir perspektiften ele alma fırsatı bulduk sanki. Kişisel bir iç dökmeden başladık, tarihin tozlu sayfalarına daldık.
Unutulmuş kadın kahramanları hatırladık.
Evet, sivil haklar mücadelesinin dönüm noktalarına baktık. Günümüz iş dünyasındaki yakıcı sorunlara, verilere değindik. Kadınların tarih boyunca oynadığı kritik rollerin nasıl kolayca göz ardı edilebildiğini, potansiyelin tamamını kullanmanın önündeki engelleri bir kez daha gördük. Hem görünür hem de görünmez engelleri.
Başar'ın mesajı aslında çok temel bir prensibe dayanıyor. O çok sık söylediğimiz hayat müşterektir sözünü lafta bırakmamak, gerçekten hayata geçirmek.
İçini doldurmak yani.
Aynen. Bunun için de hem bireysel olarak kendi düşünce kalıplarımızı sorgulamamız, hem de içinde yaşadığımız kurumların işleyişini daha adil hale getirmek için aktif çaba göstermemiz gerekiyor. Paylaşılan istatistikler de, Başar'ın kendi arkadaşıyla ilgili anlattığı o samimi ama düşündürücü anekdot da bize kat edilmesi gereken yolun ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Özellikle o kişisel sevgiyle profesyonel hayattaki eşitlikçi tutum arasındaki makasın mutlaka kapanması gerektiğini hatırlatıyor.
Başar'ın yazısındaki o tarihsel örnekleri, güncel verileri ve özellikle de o arkadaş anekdotunu düşününce benim aklıma şöyle bir soru takılıyor son olarak. Başar'ın arkadaşının sergilediği o çelişkili tavır, hani kızını çok sevip el üstünde tutarken iş yerinde kadınlara liderlik rolü vermekten çekinmesi gibi, acaba bizim kendi hayatlarımızda, kendi çevrelerimizde nasıl yankılanıyor?
İlginç bir soru.
Yani iş yerimizde, izlediğimiz medyada, sosyal çevremizdeki sohbetlerde, hatta belki kendi içimizde farkında bile olmadan sürdürdüğümüz hangi ince, hangi bilinç dışı önyargılar bu tür çelişkileri besliyor olabilir?
Evet, o görünmez engeller.
Aynen, gerçek ve tam bir eşitliğe doğru ilerlerken bizi yavaşlatan bu görünmez, derine işlemiş engelleri nasıl daha iyi fark edebiliriz? Ve daha da önemlisi, nasıl aşabiliriz? Belki de bu sohbetten sonra hepimizin üzerine biraz daha kafa yorması gereken bir soru bu.